Eksen'de dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
biraz da
var.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine
dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği,
Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Eksen'den merhabalar efendim. Bugün 4 Eylül 2020 Cuma. Bir haftayı daha kapatıyoruz Eksen'de. Dünyadan haberlerle karşınızdayız. Covid-19 pandemisi 26 milyon 214 binden fazla vaka sayısı, 868 binden fazla can kaybı. Mevcut okullar açılıyor yavaş yavaş. Mesela Britanya'da açılan okullardaki öğrencilerden Covid-19'un pozitif olduğu bilgisi gelenler karantinaya alınmış durumda. Sonbaharla birlikte bu iş biraz daha hareketlenecek gibi gözüküyor. Hep söylüyoruz üstüne basa basa. Akdeniz'deki gerilim. NATO devreye girdi. Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilimde Genel Sekreter Jens Stoltenberg dün akşam saatlerinde Türkiye ve Yunanistan'ın aralarında çatışmayı önleme mekanizması kurulması için teknik görüşme kararı aldıklarını duyurdu. Ancak Atina'dan yalanlama geldi efendim. Bu tabii ortalığı karıştırdı. Türkiye Atina'yı suçluyor. Yunan tarafının gerilimin bitmesine izin vermemekle itham eden açıklamaları var. Aktaracağım size. Dün Rusya tarafından Türkiye'nin Rusya için bir NAVTEX ilan ettiği yolunda haberler gelmişti. Milli Savunma Bakanlığı'ndan bir doğrulama geldi. Seyir emniyeti açısından bunun yapıldığı ve Rusya Federasyonu ile herhangi bir tatbikat, eğitim, atış faaliyeti icra edilmeyeceği yolunda bir açıklama yaptılar. Amerika'dan, Rusya'dan Navalny Rus muhalefet mensubunun zehirlenmesi meselesinde pek çok başlık var. Bugün size aktarmaya çalışacağım. Yine Orta Doğu'dan da haberler var, notlar var. Dün aktarmıştım. Bir Türk dış politikası ile ilgili bir toplantı yapıldı. Yüksek İstişare Kurulu toplantısı yapıldı ve Türkiye'nin dış politika önceliklerinin gözden geçirildiği bir toplantı oldu. Hemen arkasından da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kurmaylarına MYK toplantısında Güney Kıbrıs Rum yönetimi hariç herkesle aynı masaya oturabiliriz şeklinde talimat verdiği haberleri medyaya yansıdı. Ne oluyor? Türkiye'nin Akdeniz'deki bu sıkışıklığı, NATO'nun devreye girmesine sebebiyet veren bu gelişmeler, Libya boyutu var tabii, Suriye boyutu var, Orta Doğu boyutu var, Akdeniz boyutu üzerinden sürekli tartışıyoruz ama Türk dış politikasında bu ne anlama geliyor? Gerçekten mesela Mısır'la ya da İsrail'le bazı şeylerin değişmesi için düğmeye mi basılacak sorularını doğuran haberler bunlar ve açıklamalar. Ya da basına sızdırılan bilgiler. Bugün bunlara bakacağız. Hem Akdeniz gerilimine bakacağız, hem bu iş nereye gider bakacağız. Programın ikinci yarısında Profesör İlhan Uzgel'le değerlendireceğiz, konuşacağız sürecin nereye gittiğini. Başlamadan frekanslarımı tekrarlamak istiyorum. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91, Bursa'dan 101.4, Kocaeli'nden 90.2'den bizi dinleyebilirsiniz. Sputnik Türkiye'nin web sitesi üzerinden, cep telefonu uygulaması üzerinden yine bizi dinleyebilirsiniz. YouTube kanalında galiba ufak bir problem var. Yayına girdiğinde sizinle duamızı belirterek başlayayım efendim Eksen'e. Covid-19 haberleriyle başlayalım. 26 milyon 214 bini aştı vaka sayısı. Worldometer sitesine göre 868.161 can kaybına ulaşmış durumda dünya genelinde. Amerika Birleşik Devletleri 6 milyon 300 bine yakın vaka sayısı ve 190 binden fazla can kaybıyla başı çekiyor. Brezilya son 24 saatte 43.773 vaka tespit edilmiş. Toplam vaka sayısı 4 milyonu aşmış vaziyette. 124 bin can kaybı sayısı Brezilya'da. Hindistan aynı şekilde 3. sırada 250 bini aşan ülkeler arasında pek çok ülke var tabii ki. Brezilya'sı, Hindistan'ı, Rusya'sı, Afrika, Güney Afrika, Meksika. Türkiye'de var, 270 binleri aştı maalesef Türkiye'de de sayılar. Dünya Sağlık Örgütü'nden yeni açıklama geldi. Sözcü Margaret Harris, önümüzdeki yıl ortasına kadar yaygın bir aşılama görmeyi beklemediklerini dile getirdi. Fazla 3 testleri devam ediyor aşının koruyuculuğu ve güvenilirliği açısından. Görmemiz lazım sonuçlarını diyorlar. Bu koşullarda Amerika'nın Dünya Sağlık Örgütü'nden ayrılma tarihi de belli olmuş. Tabii bütün bunlar değişebilir. Cenevre ofisinden Amerika Birleşik Devletleri'nin bir yazılı açıklama yapmışlar. 6 Temmuz 2021 itibariyle Amerika'nın Dünya Sağlık Örgütü'nden resmi olarak çekileceğini duyurmuşlar. Hatırlayalım, Trump yönetimi bu tartışmaları, işte Dünya Sağlık Örgütü'nün Çin'i kayıran bir tavır aldığı bu krizde iddialarıyla başlamışlardı. Aşamalı bir biçimde Nisan ortalarından itibaren Trump örgüte sağlanan mali desteği geri çekti. Mayıs'ta Dünya Sağlık Örgütü Genel Sekreteri Gebreyesus'a mektup yollandı. Reform yapılmazsa kalıcı olarak durduracağız işbirliğini dedi ve 29 Mayıs itibariyle de bütün ilişkileri durdurdu. Ama tabii resmi olarak çekilme başka bir şey. İlk kez bu yönde bir adım atıldığı gözüküyor. Amerika ödemeleri de yapmıyor. 2019 senesinde 18 milyon dolar, 2020'de de 62 milyon dolarlık bir borcu olduğunu açıklamalardan anlıyoruz. Efendim, böyle bir durum. Şimdi Britanya'da son 3 ayda gözüken en yüksek vaka sayısı kaydedilmiş. 1735 son 24 saatte 41.527'ye ulaştı. Can kaybı 13 artmış. 340 bin de aşmış vaka sayısı var. Şimdi 7 okulda ki okulların yaklaşık %40'ı Britanya'da açılmış vaziyette. 7 okulda vakalar görülmüş ve karantinaya almışlar. Şimdi genç nüfusa da indiği söyleniyor. İşte Büyük Manchester, Yorkshire, Leicestershire, Lancashire, Buckinghamshire gibi bölgelerde Covid-19'dan ilk ve orta dereceli okulların etkilendiği bilgileri var. Bazı yerlerde ertelemişler efendim. İspanya'da okullarını çocukları okullara göndermek istemiyor veliler ve savcılık açıklama yapmış, göndermeyenler hakkında dava açılacak ebeveynler hakkında diye. Eğitimin tabii yasal zorunluluk olmasından ve eğitim sisteminin bu krizde çökmesinden hareket ediyorlar. Haklılar ama öte yandan da hakikaten sağlıklarıyla ilgili çocukların endişeli ebeveynler olduğunu da unutmamak gerekiyor. Rusya'da Ağustos ortasından beri ilk kez 5000'leri aştı. Vaka sayısı 5110 çıkmış son 24 saatte. 1 milyon 15 bini geçti vakaların sayısı. Can kaybı daha sınırlı 17.649 resmi açıklamalara göre. Kongre fuar merkezlerini Moskova'da açıyorlar. Bolşoy Tiyatrosu ki 17 Mart'tan beri kapalıydı. Orası da açılıyor artık. Avrupa'da Köln'de Avrupa'nın en büyük genel evlerinden birisi varmış. Paşa isimli bir genel ev salgın nedeniyle iflas ettiğini açıklamış. Gereken yardım da yapılmadı. Bu şekilde devam edemeyiz demişler. Tabii seks işçiliğinin sonu anlamına gelmiyor bunlar ama Covid-19 pek çok mesleği, pek çok sektörü de etkiliyor biliyoruz. Temmuz'da seks işçileri protesto gösterisi düzenlemişlerdi Köln'de. Böyle de bir durum. Türkiye'de 49 can kaybı son 24 saatte. Vaka sayısı 1642'ye ulaştı. Giderek artıyor ve uyarılar var. Sağlık Bakanlığı açıklamaları yaptı. 274 bini aştı. 273 bin dedim girişte ama 74.943, 75 bine yakın. 6.511 can kaybı sayısı. Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Profesör Doktor Mustafa Necmi İlhan Gazi Üniversitesi'nden aktif vaka sayısının önemine dikkat çekmiş. 30 Temmuz'da 10 binlerdeydi. 1 Eylül'de 19 binlere çıktı. Yani %100'e yakın artış var diyor. Vaka sayısının 2000'leri zorlayabileceğini dile getirmiş. Herkesin kurallara uyması çağrısı yapmış. Ankara'da yine Gazi Üniversitesi'nde başhekim Profesör Doktor Mehmet Arhan'ın uyarısı var. Yoğun bakım doluluk kapasitesi %100 demiş. Ankara'dan hakikaten alarm verici bilgiler geliyor. Sağlık Bakanı da doğrulamıştı dün itibariyle, bunu da belirtelim. Efendim, Lancet dergisi dünyanın önde gelen bilim dergisi. Burada Rusya'nın Covid-19 ile ilgili geliştirdiği aşının klinik araştırmalarının sonuçları yayınlanmış. Tıpla ilgilenenler de bakabilirler. Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Araştırma Enstitüsü bu meseleyi anlatmıştı. Aşı ile ilgili gelişmeleri, Sputnik V aşısı çok da tartışma yaratmıştı. Lancet'te de bu aşının güvenli olduğunun teyit edildiğine dair bilgiler de paylaşılmış durumda. Uzun sürede bağışıklık sağlıyor. Aşılar tabii sonsuza kadar, hiçbir grip aşısı sonsuza kadar bağışıklık sağlamıyor. Normalde de biliyorsunuz grip aşısı oluyoruz senede bir. Rusya 2 yıl süreyle geçerli olduğunu söylemişti. Hala da devam ediyor. Burada bu arada en son Rusya Savunma Bakanı Sergey Shoigu'nun başkent Moskova'da Covid aşısı olduğu, Sputnik V aşısı vurulduğu görüntüleri de yayınlandı sosyal medyadan. Bir de böyle bir bilgi var. O notu da aktarayım size. Akdeniz'e geçeyim hemen. Savunma Bakanlığı Rusya tarafından ilan edilen NOTAM. Bir de NOTAM. Dün NOTAM olarak gelmemişti haberlerde. NAVTEX olduğu, hatta Türkiye'nin ilan ettiği duyurulmuştu. Şimdi Savunma Bakanlığı bunun rutin bir uygulama olduğunu, Rusya Federasyonu ile herhangi bir tatbikat, eğitim, işte atış faaliyeti icra edilmeyeceğini duyurmuş. Doğu Akdeniz'de bu oluyor. NOTAM'larda da belirtilen sahalar NAVTEX servis bölgesi içerisinde bulunduğu için seyir emniyetine yönelik potansiyel etkiler. Antalya NAVTEX istasyonu bunu yaptı deniliyor. Daha önce de aslında olmuş ama belki bu Akdeniz'deki gerilim sebebiyetiyle daha çok gündeme gelmiş olabilir açıkçası. Çeşitli yorumlar yapılıyor. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova'nın bu konuda açıklaması var. Türkiye'nin Akdeniz'de agresif eylemlerinin sebebi Rusya tarafının verdiği destekten kaynaklanıyor diye Batı'da değerlendirmeler yapılıyor. Bunları iddia olarak nitelendirmiş ve provokatif iddialar demiş kendisi. Bu artık anlaşmazlık yaşayan ülkelerin aynı askeri blok içerisinde yer alan müttefikler olup olmaması mühim değil. Rusya her ne olursa olsun tüm sorunların üstesinden karşılıklı güven uluslararası normlara dayalı kabul edilebilir çözümlerle çıkılmasından yana diye bir açıklama yapmış. Sergey Lavrov şimdi Kıbrıs Rum yönetimini ziyaret edecek. Onu da açıklamışlar. 8 Eylül tarihinde Kıbrıs Rum yönetimine gidecek. Bu gerilimler de ele alınacak diye anlaşılıyor. Ve bir takım iddialar da var. Rusya'nın bu NOTAM ve NAVTEX'lerle ilgili yüzünü Kıbrıs Rum yönetimine çevirdiği yolunda iddialar diyelim. Resmi açıklama olmadığını da belirtelim. Efendim dün Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya Başbakanı Angela Merkel'le video konferans yoluyla Akdeniz'deki gerilimi görüştü. Daha sonra yapılan açıklama var. Yunanistan'ın bencil ve haksız tutumu bazı ülkeler tarafından destekleniyor diye şikayet etmiş Cumhurbaşkanı. Çözüme katkı çabalarını Merkel'in olumlu karşıladıklarını söylemiş. İbrahim Kalın da Amerikan Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien'la görüştü, Robert O'Brien'la telefon görüşmesi ve yine Akdeniz'deki son durumu ele aldıkları belirtiliyor. Yunanistan'la gelelim. Bunlar konuşulurken NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'den açıklama geldi. Türkiye ve Yunanistan'ın çatışmayı önleme mekanizmaları kurmak için teknik görüşme yapma kararı aldıklarını söyledi Stoltenberg. İki değerli müttefik diye nitelendirdi Türkiye ve Yunanistan'ı. NATO güvenliğini etkileyen konular için en önemli istişare platformu olduğunu söyledi. Bu teknik görüşmelerle ilgili mekanizmayı yakın temas içinde kalacağını söyledi. Ama bugün Yunan tarafından gelen bir kısım açıklamanın ardından Stoltenberg düzeltme yapmak zorunda kaldı. Bu da enteresan tabii. NATO'nun yaptığı açıklama Yunanistan tarafından yalanlanınca teknik görüşmelere başladılar ama henüz anlaşma sağlanamadı diye kendi açıklamasını düzeltmek durumunda kaldı. Teknik görüşmeler siyasi müzakerelerden ayrı tutulmalı dedi. Kesin karar verilmedi ama konuşmalar başladı dedi. Gerginliği azaltma mekanizmalarını devreye sokmaya çalışıyoruz ifadelerini kullandı. Riski düşürmek lazım, henüz mutabakat sağlanmadı dedi. Siyasi arabuluculuk çabalarını Almanya yapıyor, bu çabaları bunu tamamlayacak çalışmalardır diye de ekledi. Şimdi Mitsotakis'in sert açıklamaları var. Görüşmelere başlamak için Türkiye tehditlere son vermeli diye açıkça dile getiriyor. Atina'da Çinli diplomat Yang Jiechi'yi ağırlamış Yunan hükümeti ve o sırada provokasyonlar bitince görüşmeler başlar diye açıklama yapmış. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e de bir mektup hazırlamış Yunan tarafı. Sunacaklar o mektubu. Yunan basını zaten bu teknik görüşmelere başlamayı kabul ettiğini ilk yalanlama bir takım Yunan makamları aracılığıyla basında olmuştu. Bir yandan da tabii Stoltenberg'in mekanizmalarını dikkate alıyoruz diye Yunanlı kaynaklar fısıldamışlardı ama ortalığın karıştığı da aşikar belli. Türkiye Dışişleri Bakanlığı açıklama yaptı. NATO bir inisiyatif aldı gerilimi düşürmek için. Yunanistan'ın bu inisiyatife destek vermesini bekliyoruz. Adil ve hakkaniyete uygun kalıcı çözüm istiyor Türkiye vurgusu içeren. Ayrıştırma, deconfliction odaklı diyor Türk Dışişleri Bakanlığı bu görüşmeler için. İkili meselelerin çözümüne değil, esasen iki ülke arasındaki makamlar arasında evvelce ikili düzeyde ele alınmış düzenlemelerle alakalıdır demiş. İnisiyatifine destek versin Yunanistan NATO'nun demiş ama hakikaten çok acayip bir şey. Yani böyle bir Türkiye geri adım atmak istiyor ama Yunan tarafı pozisyonunda çok ısrarlı gözüküyor. Başka türlü yorumlamak bu NATO Genel Sekreterinin açıklamalarından yola çıkarak gelişmeleri mümkün değil. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun açıklamaları var. Türkiye olarak biz her zaman diyalogtan yanayız demiş ama Yunanistan NATO Genel Sekreterini yalanladı. Yalan söyleyen Yunanistan'ın kendisi diyalogtan yana olmadığını gösterdi diye bir politik tutum açıklamış. Fransa'ya da çatmış Çavuşoğlu. Avrupa Birliği ülkeleri de biliyor Yunanistan'ın haksız olduğunu ama Yunanistan'ı Fransa kışkırtıyor. Macron ne yapacağını şaşırdı diye de eklemiş vaziyette. Şimdi Kyriakos Mitsotakis Yunan Başbakanı görüşmelerin tekrarlıyor Türkiye'nin tehditlerinden vazgeçmesi halinde yapılacağını söylüyor. Provokasyonlar bitince yapılacağını söylüyor. Böyle bir tutumu var Yunanistan tarafının. Bir de Yunanistan'da Anadolu Ajansı ekibi bir internet sitesi ajanlıkla suçlamış, kimlik bilgilerini yayınlamış. Böyle maalesef milliyetçilik tavana vurunca her ülkede yapılıyor. Türkiye'de de çok görüyoruz bunları. Türk tarafı da kınamıştı bu tutumu. Avrupa Birliği Komisyonu da izahat istemiş. Hedef gösterilmesi, Türk gazetecilerin hedef gösterilmesinin izahatını talep etmiş. Onu da aktaralım. Ekonomist dergisi Türkiye'nin Karadeniz'de bulduğu doğalgaz dışa bağımlılığı sona erdirmez temalı bir makale yayınlamış. Cumhurbaşkanı 21 Ağustos'ta tırnak içinde müjdeyi vermişti. 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi keşfedildi ama ekonomist diyor ki bunu yeni bir çağ diye tanımladı Türk tarafı ama bağımsız olarak teyit edilmeyen sahanın büyüklüğü, 3 yıl içerisinde öyle gaz çıkartılabilmesi, ticari kapasitesi, ciddi şüpheler var. Kıyı ötesi araştırmaları maliyetli bir iş demişler. Dolayısıyla bu birazcık abartılmış bir vaka diye de Ekonomist dergisinin yorumunu aktarmış olayım sizlere efendim. Evet, Amerika'dan biraz başlık verelim. Donald Trump yine esip üfürüyor. Dün size aktarmıştım, tekrardan baktım, İngilizcelerine de bakmıştım. Trump'ın böyle posta oyuyla oy kullanın, oyunuz sayılmamıştı ama ertesi günü sandığa gidin, yine oy kullanın ısrarla. Bütün bunlar tabii biraz da çarpıtılmış aslında bakınca görüyorsunuz ama öyle bir ifade kullanıyor ki iki kez oy vermeyi salık verdiği anlaşılıyor Trump'ın. Yani bunu çok acayip bir üslupla yapıyor. Şimdi bir düzeltme geçmiş tabii, herkes böyle anlamış ve Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany demiş ki Trump iki kere oy verin demedi. Manipüle ettiler. Oylarının sayıldığından emin olmalarını istedi diye. Çünkü yasalara aykırı biliyorsunuz. Yani iki kere postayla oy kullanılınca hile olacak temasını işlemeye çalışıyor Trump. O yüzden de böyle açıklamalar yapıyor. Ama bunu öyle bir vurguyla dile getiriyor ki oy verin, oy verin, oy verin deyince böyle bir sonuç çıkıyor. Efendim, aşıyı Ekim sonundan önce bulur dağıtırız. Hani seçimler için değil ama insan hayatını kurtarmak istediğimiz için diye bir açıklaması var. Anketlerde hep Joe Biden'ın gerisinde kalıyor. Depresyona sürüklemek istiyorlar sizi demiş, biraz dalga geçiyor. Joe Biden'ı sosyalist, Marksist, polisten nefret eden aşırılıkçıların kuklası diye nitelendirmiş. Tabii külliyen yalan. Joe Biden sosyalist de değil, Marksist de değil. Maske takıyor güvenlik duygusu için. Psikiyatrist olsam büyük sorunları olduğunu söylerdim Joe Biden'dan diyerek dalga geçmiş. İç terörizm, ya Amerika'daki hakikaten seçim mesajlarının düzeyi herhalde hiç bu kadar düşük olmamıştı, öyle söyleyelim. Biz biraz alışkınız Türkiye'den ama mesela dış politikada da demiş ki bu manyaklar her zaman Rusya hakkında, hakikaten bu arada Amerika'daki demokratlar sürekli Rusya, zannedersiniz bütün seçimin sonucunu Rusya belirleyecek Amerika'da. Onca insan oylarıyla belirlemeyecek, Rusya'yı dinleyecek, ona göre oy kullanacak. Bu konuda haklı ama tabii bunun sunuş biçimi bir acayip. Bu manyaklar hep Rusya hakkında konuşuyorlar. Çin hakkında konuşmuyorlar ama nasıl olur Çin hakkında konuşsunlar? Trump Çin'den hoşlanmıyormuş gibi bir resim çiziyor. Televizyonu kapatıyormuş her yerde Rusya denildiğinde. Aynı zamanda bir de The Atlantic dergisinin haberi, 2018 Fransa ziyaretinde Amerikan askerlerinin gömülü olduğu mezarlığı ziyaret edecekmiş ama orası beceriksizlerle dolu, girmek istemiyorum ben oraya, gitmek istemiyorum demiş iddiaya göre. Yalanladılar hemen, beceriksiz ve salak Amerikan askerlerine demediğini dile getiriyor. Yine John McCain ile ilgili, kendisi esir düşmüştü Asya'da, Vietnam'da. Bunlar Amerikan seçimlerinde tartışılan meseleler. Bir de İran'a bir güreşçi var, 27 yaşında Navid Afkari, idam cezası İran'da hükümet karşıtı protestolara katıldığı için alması. Twitter hesabından demiş ki muhteşem ünlü güreş starını idam edeceğini duyuyoruz. İran'ın tek eylemi sokaklardaki hükümet karşıtı protestolara katılmak. İran liderlerine sesleniyorum, bu genç adamın hayatını bağışlar ve onu idam etmezseniz çok mutlu olurum, teşekkürler diyerek İran'a böyle bir hitabette bulunmuş efendim. Böyle Amerikan seçimlerinde. Bir de Nancy Pelosi'nin kuaför macerası var, maskesiz kuaföre girmiş. Galiba kuaför salonu da bu pandemi nedeniyle kapatıldığı için demokratlara biraz öfkeli anladığım kadarıyla. O da görüntüleri sızdırmış cumhuriyetçilere. Hadi bakalım bir de onun üzerinden kapışma Trump'la demokratlar arasında. New York valisi Cuomo'yla Trump arasındaki ne kapışmalar, yine bir başka mesele. Bir de Amerikalı bir başka siyah, Mart ayında Daniel Prude. Rochester, New York'ta Rochester'da başına poşet geçirilmesi sonucu hayatını yitirdiğini aktarmıştım. Görüntüleri çıkmıştı, ailesi yayınlamıştı. Meğer Amerikan medyası şöyle yazıyor. Bu rutin bir uygulamaymış. Tutuklama esnasında kullanılan poşetlermiş bunlar Amerika'da. İşte olası tükürme, ısırma falan gibi şeyleri engellemek için. Ve iddiaya göre bir hafta sonra da ölüyor adamcağız hastanede ve hakikaten cinayet, yani böyle nefessiz kaldığı için başına bunlar geliyor. Zaten çıplak, biraz aklı başı yerinde değil. Ruh sağlığı sıkıntılı belli yani. Covid taşıyorum demiş. O yüzden de torba geçirdiler diye şimdi gerekçelendirmeye çalışıyorlar herhalde bu meseleyi. Wisconsin'deki Kenosha kentindeki ırkçılık gösterileri 23 Ağustos'tan bu yana devam ediyor. 252 kişiyi tutuklamışlar. Trump da gitmişti buraya bir ara. 7 el ateş açıp Jacob Blake'i arkadan vurmuştu Amerikan polisi. Orada gösteriler patlak vermişti. Bir de Amerika'da Amerika tarihi dersleri veren, köle ticareti üzerine yazdığı kitapta atalarına teşekkür eden bir profesör. Jessica Krug. Kadın siyah gibi davranmış yıllarca ama beyazmış, siyah değilmiş. Çok değişik bir psikoloji bu Amerika'daki siyah meselesi. Renk meselesi, ayrımcılık, tersinden ayrımcılık, altını çizmek kalın harflerle, bu tarz şeyleri insanlık üzerinden izah etmek yerine ayrımlar üzerinden izah etmek diye bir moda var. Bunu artık doğruya çıkartmış ama galiba biraz psikolojik vaka arkadaş. Aktivistlik de yapmış. Bu Rachel Dolezal diye bir siyah hakları savuncusu var Amerika'da daha eski senelerde. O da siyah taklidi yapmış beyaz olduğu halde. Böyle bir acayip durum. Evet, Orta Doğu, İsrail Birleşik Arap Emirlikleri arasında kargo uçağı seferlerini başlatıyorlar 16 Eylül'de. Suudi Arabistan hava sahası kullanılmıştı ve Bahreyn'de açacakmış İsrail'e hava sahasını Birleşik Arap Emirlikleri'ne giderken. Böyle bir normalleşme, ilk ticari uçuş 31 Ağustos'ta yapılmıştı. Bahreyn'in de hava sahasını açmasıyla artık işaretler geliyor hakikaten. Suudi Arabistan'da takip edebilir İsrail'le normalleşmeyi. Britanya Başbakanı Boris Johnson, Trump'ın damadı Kushner'le görüşmüş İsrail ve Bayern'in yakınlaşmasını. Malum Körfez'de Britanya çok etkili bir aktör, onu belirtmek gerekiyor. Amerika kadar etkili aslında normalleşme hikayesi. Pedersen, Suriye özel temsilcisi Birleşmiş Milletler'in İdlib'de ateşkesi ele aldı. Rusya'ya gitti, Sergey Lavrov'la görüştü. Moskova'da bir araya geldi. Türk ve Rusya'nın işbirliğinin başarılı olduğu mesajlarını vermiş. Ama tabii İdlib sorunu da çözülebilmiş değil, belirtmek lazım. Irak-Kürdistan Bölgesel Yönetimi heyeti Neşirvan Barzani Ankara'da temaslarda bulunuyor. Mevlüt Çavuşoğlu'yla görüşüyorlar. Henüz bir açıklamaya rastlamadım ama görüntüler vardı. Lübnan'da 4 Ağustos'taki Büyük Beyrut'ta liman faciası biliyorsunuz 190 kişi hayatını yitirdi. Binlerce insan yaralandı. Şimdi 4 tondan fazla amonyum nitrat bulmuşlar limanda bir konteynerda. Nasıl oluyor da oluyor bunlar tabii. 2750 ton amonyum nitratın bulunduğu depoda patlama olmuştu daha önce. Bu 4 ton 350 kilogram hemen tabii güvenceye alınmış. Bir de havaalanında da yakıt ikmal tesisinde benzer bir tehlike olduğu yolunda ikazlarda bulunulmuş Refik Hariri Havalimanı'nda Lübnan'da. Bir de Cezayir'de ülkenin doğusunda Skikda Limanı'nda kimyasal madde depolanıyormuş orada da. Hemen tabii herhalde Beyrut deneyiminden sonra güvenli bir yere nakletmişler, oradan almışlar. Demek ki o zamana kadar da durmuş burada. Evet, vaktim azalıyor. Şimdi gelelim Avrupa Birliği Rusya ilişkilerine. Alexei Navalny Omsk'tan Moskova'ya uçarken uçak indirilmişti, hastaneye kaldırılmıştı. Sonra Almanya'ya gitmek istedi, Rusya izin verdi, gittiler ve Almanya özel Alman ordusuna ait bir laboratuvarda Novichok grubundan askeri bir maddeyle zehirlendiği iddiaları gündeme geldi. Şimdi bunun üzerinden Rusya'ya yaptırımları gündeme taşıyorlar. OPCV kimyasal silahların yasaklanması örgütüyle irtibata geçeceklerini söylüyor Avrupa kanadı. Tabii biz OPCV'yi Suriye üzerinde manipülatif raporlarıyla tanıyoruz biliyorsunuz. Ve işte düzeltme yapmadılar. Almanlar bundan da şikayet etmemişlerdi ama Navalny söz konusu olunca Rus liberal muhalefeti. Gerçi Navalny ne kadar liberal ondan da çok emin değilim. Biraz antisemitik söylemleri olduğunu, Müslümanlara karşı son derece ırkçı söylemleri olan bir isim olduğunu geçmişten biliyoruz. %2-3 civarında da bir oy oranı var kendisinin. Dolayısıyla onu zehirleyip öldürerek kim nasıl bir kazanç elde eder bunu bilmek zor. Ama aksine bu işten faydalananlar başkaları gibi gözüküyor. Bir de Belarus'la birleşiyor tabii dosya. Belarus'ta renkli devrim pek gerçekleşecek gibi gözükmüyor. Protesto gösterileri yer yer devam etse bile. Die Welt gazetesi Almanya'nın başını çektiği Avrupa grubunun Belarus Devlet Başkanı Lukashenko'ya yaptırım uygulamayacağını, diyalog kanallarını açık tutmak istediklerini dile getirmiş. Acaba Rusya'nın kesin bir tavır koyması üzerine mi, bir geri adım mı atılıyor diye sorular çıkıyor ortaya. Evet, bununla ilgili iki dava, bir dosya birleşiyor. Rusya'daki yorumlar da bu Navalny meselesinin Rusya'ya karşı planlı eylem olduğu yolunda, Belarus'la birleşen planlar yaptıkları ve onu hayata geç provokasyon yaptıklarını söylüyorlar. Rusya'nın itibarını zedelemek ve bir de biliyorsunuz Merkel'in koalisyon ortağı CDU'nun lideri Kuzey Akım 2. Bu acaba Navalny meselesi bunu etkiler mi demişti ki Amerika Birleşik Devletleri Kuzey Akım 2'nin yapılmasına karşı çıkıyor. Almanya ile Rusya arasında enerji köprüsünün pekişmesi anlamına gelecek bu. Navalny durumunda bu ki %90'ı tamamlandı. Yani Merkel de kararlıyız bitirmeye diyordu ama acaba engeller mi demek lazım. Rus Enstitüsü bu arada Skliforsov ilk yardım ulusal araştırmalar enstitüsü Navalny'den alınan biyolojik sıvıları analiz etmiş ve Novichok grubundan bir toksik maddeye rastlanmadığını duyurmuş. Gizemli bir başka olay olarak da tarihe geçecek, öyle gözüküyor. Kime inanırsanız, kime güvenirseniz artık herkes kendi deneyimleriyle kim yalan söylüyor olabilir sorusuna yanıt veriyor. Artık öyle bir döneme girdik maalesef. Çünkü kanıt yok ortada. Somut kanıtlara da açıkladıkları şeyleri, temellendirdikleri kanıtları net olarak göremediğiniz için de güvenmiyorsunuz tabii ki. Politik kullanım taşıyor. Evet, süremi biraz uzattım, açtım. Başka size aktarmam şart olan haber var mı diye, çünkü çok fazla not almış idim. Bir de Kosova görüşmeleri var Washington'da ama Sırbistan Devlet Başkanı Aleksandar Vučić kabul etmediklerini, Kosova'yı tanımayı reddettiği yolunda haberler sızmış durumda. Rusya olmadan Kosova ile toprak meselesinde görüşmeyeceklerinin altını çizmiş Sırbistan, öyle gözüküyor. Efendim bir ara verelim şimdi, live'dan Selling the Drama'yı dinleyelim. Az sonra Profesör İlhan Üzger ile birlikte burada olacağız, bizden ayrılmayın. The God into fear
Eksende dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
var. Biraz da
var.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım.
Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine
dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Eksen'in ikinci yarısındayız. Telefon hattımızın diğer ucunda Profesör İlhan Uzgel var. Hoş geldiniz hocam yayınımıza.
Merhaba, hoş bulduk.
Çok teşekkürler hocam kabul ettiğiniz için. Çok böyle sıcak bir dönemden geçiyor Türk dış politikası. Hakikaten biz de heyecan içerisinde izliyoruz. Akdeniz'le ilgili çok gelişmeler var. NATO'ya yansıdı sonunda meseleler. İşte Türkiye ve Yunanistan arasında teknik düzeyde çözümler üretmeye girişildi ama anlaşılan o ki Yunan tarafı pozisyonundan geri adım atmıyor. Öyle gözüküyor. Bir yandan da Türk dış politikasında tabii çok fazla bir sıkışmışlık hali tartışılıyor. Çünkü komşularla ilişkilerde çok ciddi sıkıntılar var. İlk defa bir Yüksek İstişare Kurulu toplantısının bilgileri sızmıştı ve daha sonra Cumhurbaşkanı'nın da kurmaylarına Güney Kıbrıs Rum yönetimi hariç herkesle masaya oturabiliriz mesajı verdiği sızdı. Anlamlı mı buluyorsunuz hocam? Öncelikle resmi nasıl görüyorsunuz? Oradan başlayarak sormak istiyorum size. Yani bu Ankara'dan gelen bu sinyallerden önce gerçekten Türkiye dış politikasında müthiş kozlar mı elde etmiş durumda yoksa başka bir resim mi görüyorsunuz?
Yani bütün hikaye bize dış politikadaki sıkışıklığı ne kadar yoğun olduğunu gösteriyor. Yani şimdi aynı isimler, yani işte Cumhurbaşkanı, Dışişleri Bakanı, hani elimizden bir kaza çıkmaz, hani gerekirse hani kazayı biz yaratırız gibi cümleler kurdular. Ondan sonra gelin şimdi diplomasi yapalım, her şeyi görüşelim diyorlar. Dolayısıyla da hani bu çok hızlı bir savrulma. Yani ikisini birden yapamazsınız. Hani biz daha birkaç gün önce yani şeyde medyada Türkiye ile Yunan ordusu karşılaştırılıyordu. Hani neredeyse böyle işte bir savaş olacak, çatışma olacak havası yaratılıyordu. Yani eğer müzakere yapılacak idiyse hani bütün bu kavgayı, bu gerilimi niye yaşadı iki tarafta? Dolayısıyla da hani burada bir problem var. Bu da şeyi gösteriyor. Yani Türkiye'nin dış politikada burada çok artık daha fazla adım atamadığını, elindeki şu anda NAVTEX ilanı dışında ciddi bir araç kalmadığını ve gidebilecek başka bir yer kalmayınca da böyle son derece alttan alan Hani yumuşak, hani gelin işte biz oturalım. Bir tek Güney Kıbrıs zaten onu, yani AKP ile de ilgisi yok. Yani hiçbir Türkiye'de hiçbir hükümet tanıyamaz.
Evet.
Dolayısıyla gelin herkesle görüşelim. Oysa yani vallahi kusura bakmasınlar, AKP'ye yakın şeylerde güvenlikçiler, işte generaller, amiraller de şunu söylüyorlardı bize. Yani bizim Yunanistan'la görüşecek bir şeyimiz yok diyorlardı. Yani bu şeydir, hani Akdeniz'de Yunanistan'ın işi yoktur. Bizim onunla konuşacak bir şeyimiz de yoktur. Oysa bu pozisyondan bile çok geriye adım attığını görüyoruz. Ön koşulsuz görüşelim diyor. Ve tuhaf bir şekilde hani askeri olarak biz güçlüyüz, hukuken biz haklıyız diyen bir Türkiye tuttu. Hani hiçbir şey tanımadan nasıl söyleyeyim, Yunanistan'la birebir hani bunun ön görüşmelerini yapmadan hani NATO Genel Sekreterinin hani sözüyle gelin görüşelim dedi. Yunanistan bunu da kabul etmedi. En son gelen haberler şimdi bu yönde.
Evet ya, bu bir şimdi çok acayip bir tablo çıkıyor. Yani bir yandan Türkiye Yunanistan'ı sorumlu tutuyor ama sanki Türk hükümeti dünden razıymış gibi bir manzara var ama Yunanistan yanaşmıyor. NATO Genel Sekreterini bile yalanladı Yunanistan.
Tabii çok tuhaf bir şey oldu şu an. Hani öyle bir hava vardı ki hani Türkiye askeri gücünü kullanır. Hani biz söylüyorduk hani burada askeri güçle, çünkü NATO içinde askeri güç kullanarak varacağınız şey sınırlı. Yani bu IŞİD değil, bu PYD değil. Yani NATO üyeleriyle muhatabız biz. Dolayısıyla burada hani kullanılabilir bir güç değildi bu. Dolayısıyla bunu herkes biliyor. Ama Türkiye öyle bir hava yaratmadı. Yani biz de bunun sonuna kadar o kadar sert açıklamalar vardı ki hatırlayın. Yani biz hani şeyse savaşsa savaş sonuna kadar gideceğiz türünden açıklamalar vardı. Sonra birdenbire bir U dönüşü. Biz müzakereye hazırız. Hazırız. O zaman niye bu kadar çok çatışma dili kullanıldı? O zaman ilk baştan müzakere dili kullansaydık bu kadar da gelmeseydik. Ve tuhaf bir şey tabii Yunanistan, yani Türkiye bunu söylüyoruz. Hani ben daha önce yazdım da hani naçizane söyleyeyim. Yani çok fazla açıldı. Yani çok fazla coğrafyada, çok fazla ülkeyi karşısına aldı ve ittifak kuramadı kimseyle. Yani Katar'ın bir faydası yoktu Akdeniz'de bize. O yüzden de Yunanistan, bana sorarsanız, Türkiye'nin bu yalnızlığını sonuna kadar kullanmaya, pazarlık payını mümkün olduğunca yüksekten tutmaya çalışıyor. Biz bununla karşı karşıyayız şu anda.
Bir de üstelik Amerika Birleşik Devletleri de çok bulanık. Yani Kıbrıs'a 33 sene sonra silah ambargosunu kaldırdı Amerikalılar ve Pompeo açıkça diyor ki yani doğru bir karar bu diyor. Biliyoruz gerginlik var ama olsun diyor. Bu biraz Türkiye'nin iradesini hiçe sayan bir tutum değil mi sizce?
Şöyle sembolik bir önemi var. Yani Amerika yani non-lethal diyor. Yani hani şeyi öldürücü olmayan silah vereceğiz şimdilik diyor.
Evet ama yani
sembolik
yine de
bir önemi var. Yani ben ağırlığı şeye verdim diyor Rumlara ve bu çok belliydi. Yani bunu daha önceden söyledim. Yani Türkiye'nin bu yalnızlığını bütün ülkeler kullanıyorlar. Yani sen öyle hani NATO'ya böyle hani kafa tutar gibi dil kullanıyorsun. İşte İsrail'e şey yaptın. Hani sert ifadeler kullanıyorsun. Diploma şeyi büyükelçiyi çektim falan. Onlar da dediler madem öyle sen bu Doğu Akdeniz'de Batı sistemiyle birlikte uyumlu hareket etmezsen hemen İsrail, Yunanistan ve Rum kesimine yanaştı. Amerika da onları destekledi. İsrail şeyde Yunanistan da içeride sıkışık olduğu için ve Almanya ile ilişkisi biraz biliyorsunuz hiyerarşik kuruldu şeyden dolayı, bu ekonomik sıkıntılardan dolayı onlar da Amerika'ya yanaşmayı tercih ettiler. Dolayısıyla böyle hani nasıl söyleyeyim, al gülüm ver gülüm bir durum ortaya çıktı. Oysa Yunanistan'da Amerikan karşılığı çok güçlüydü. Bizden daha güçlüydü. Biz maşallah hani Amerika ile Yunanistan'ı, Amerika ile Güney Kıbrıs'ı yan yana getirdik. Ona Mısır eklendi, Mısır'ı kaybettik. Ve bütün bu yalnızlığın farkına vardılar. Hani çıkamıyorlardı işin içinden. O yüzden de şimdi gel NATO şey yapalım. Hani bize bu barıştır diyor aslında Türkiye. Sürekli bu mesajı veriyordu ve NATO Genel Sekreteri de kendi yazdı hani tweetinde. Ben zaten arka planda görüşüyorum Türk iki tarafın yetkilileriyle diyor. Ha burada Yunanlılar önce Almanya'ya bir şey yaptılar, ters köşe yaptılar. Şimdi de NATO Genel Sekreterine ters köşe yapmışlar belli ki. Dolayısıyla da hani ben buradan müzakere yerine işte Türkiye'yi daha çok sıkıştırarak hedeflerime ulaşacağım diyor Yunanistan. Biz de bunun bedelini ödüyoruz. Ya bu noktaya gelmeyebilir diye yani her seferinde bunu söylüyoruz. Doğu Akdeniz'deki bu tıkanıklığı, bu izolasyonu ki bu kendi kendine izole etmekti. Onu söylüyorum. Yani Türkiye'yi sıkıştırdılar, çevre zorluyorlar falan değil. Yani Türkiye kendi etti, kendi buldu. Yani kimse Türkiye'ye İsrail'le bu kadar kötü ol, Mısır'la bu kadar kötü ol dememişti. Kimse Türkiye'ye Kıbrıs Rum kesimi şeyle İsrail'le, Lübnan'la, Mısır'la münhasır ekonomik bölge anlaşmaları yaparken elini kolunu bağla dememişti. Türkiye bunları ciddiye almadı, önemsemedi. Biz nasıl olsa güçlü bir ülkeyiz dedi. Burada biz münhasır ekonomik bölge ilan edip balıkçı mı kovalayacağız diye düşündüler falan. Şimdi bedelini ödüyorsunuz. Ne yapacaksınız? Elinizde başka bir araç kalmayınca NATO üzerinden Yunanistan'la masaya oturma. Yani öyle bir haldeyiz ki Yunanistan'ı biz masaya bile oturtamıyoruz. Bırakın yenmeyi.
Evet. Çok acayip ya, ta 2003 senesinde Rumların Mısır'la imzaladığı bitişik bölge anlaşması münhasır ekonomik bölgeye itiraz ediyor Türkiye ve BM'ye de bildiriyor. Zaten bunlar benzer şeyler de oluyor. Şimdi bunlar tabii Libya üzerinden kurgulandı ve şöyle de bir söylem geliştirildi. Libya sayesinde elimiz çok güçlendi. Ama pek öyle değil galiba anladığım kadarıyla. Yani Libya anlaşması biraz fazla başa dert açmış gibi bir manzara var. Peki bütün bunlar Türkiye'yi nereye götürür? Siz ne düşünüyorsunuz? Çünkü en son işte bir anda dün önce Yüksek İstişare Kurulu toplantısı, dış politika ele alınmış o toplantıda. Başka evet. Ülkeler işte pozisyon değiştirmişler sık sık. Türkiye hiç değiştirmemiş saptamaları var. Askeri, siyasi, diplomatik imkanlarla her sorunların üstesinden gelebilecek dirayete sahip deniliyor Türkiye'nin pozisyonu. Fakat sonra da haklıyız, kazanacağız söylemi var. Yansıyan o ki bir de MYK'da Cumhurbaşkanı kurmaylarına masaya oturabiliriz Rumlar dışında demiş. Bu şimdi acaba İsrail ve Mısır'la yeni bir sürecin işareti olarak görülebilir mi bunlar?
Yani bir şey, bu tıkanıklığı aşmamız gerekiyor. Artık hani biz de dilimizde tüy bitti derler ya, hani tabii ki başka bir yolu yok. Yani Mısır ama çok gecikiliyor. Yani mesela bunun Yunanistan Mısır'la deniz alanlarını sınırlandırma anlaşması yapmadan yapmamız gerekiyordu ve bizim yapmamız gerekiyordu. Şimdi nasıl olacak? Yani bir şey böyle kurdala gibi oldu. Yani biraz Türkiye Libya ile yaptı bu anlaşmayı. Benzerini de Yunanistan Mısır'la yaptı. Biz çok geride kalıyoruz yani bu süreçte. Dolayısıyla hani bundan sonra gördüğünüz gibi yani bir Yunanistan'la ne savaşabiliyorsunuz ne masaya oturabiliyorsunuz. Dolayısıyla da daha şöyle söyleyeyim, yani bu bütüncül bir sorun. Hani çok uzatmak istemiyorum ama yani Türkiye'nin hem iç politikasında hem de dış politikasında ciddi bir revizyon gerekiyor. Yani biz içeride demokratikleşiyoruz, dışarıda da dış politikayı yani gerginlik siyasetinden bu işte brinkmanship derler böyle işte şey kriz siyasetinden askeri araçla ulusal hedeflerimize varma siyasetinden vazgeçiyoruz. Biz müzakereyle, biz uzlaşıyla ve diplomasiyle siyaset yürüteceğiz deyip yani Suriye'de, Doğu Akdeniz'de, Mısır'la, Libya'yla hani uzlaşma siyasetine geçmemiz lazım. Yani bir dış politikanın baştan bir revizyonu gerekiyor. Bu yoksa böyle bakın dikkat edin parça parça yapamıyorsunuz. Libya'da da şu an çok sıkışık durumda Türkiye. Yalnız kaldı. Sarraç hükümeti Türkiye'yi yavaş yavaş terk ediyor. Onun işaretleri var. Doğu Akdeniz'de çok yalnız. Suriye'de de çok kırılgan durumda. Hani Amerika'yı Rusya'yı Amerika'ya karşı kullanma siyaseti orada da sınırlarına ulaştı. Dolayısıyla da bir dış politika mantalitesini yeniden kurmazsanız böyle küçük küçük parça parça hani orada bir diplomasi yapalım, burada bilmem ne yapalım, bununla bir yere varamayacaksınız. Yani Türkiye acilen şunu ilan etmeli. Yani biz dış politikamızı yeniden kuruyoruz'u söylemek zorunda. Yoksa hani ciddiye alınmıyor, ikna edici olmuyor. Yani Türkiye'nin bir inandırıcılık sorunu da var. Hani bu içeriden de kaynaklanıyor. O yüzden de şey için gecikildi. Ama nereden, ya zararın neresinden dönersiniz kârdır. Mısır'la tekrar Mısır ve İsrail'le mecburen, yani bayılmıyoruz İsrail'e. Yani İsrail'in nasıl bir devlet olduğunu falan hani onları çok uzun konuşabiliriz ama bir real politik var burada ve onun dışına çıkamaz Türkiye. Dolayısıyla Mısır ve İsrail'le ilişkilerini yeniden kurmak zorunda. Libya'da uzlaşının parçası, savaş çatışmanın bir uzlaşının parçası olmak zorunda. Ve bu şeyi tansiyonu da düşürür. Türk iş politikasını da rahatlatır.
Peki Avrupa Birliği, bir de son olarak onu da sorayım size. Şimdi bu geçtiğimiz günlerde, geçen hafta bir toplantı yapıldı ama bu toplantıda zaten karar toplantısı değildi ama Eylül sonunda Avrupa Birliği Liderler Zirvesi olacak ve Yunanistan hakikaten eğer hani NATO otur kardeşim masaya demezse direniyor gibi de bir manzara var ve yaptırım deniyor. Ama Avrupa Birliği'nde de Almanya sanki Türkiye'ye karşı çok da yaptırım silahı çıkartmak istemiyor gibi. Bu sıkışıklık nereye varır? Hakikaten Türkiye'nin böyle hani geçen sene ilan edilen türde yok gemiler, gemi kaptanlarına bir takım yaptırımlar vesaire, yani böyle yumuşak tarzda bir şeyler mi gider, yoksa Avrupa Birliği daha çok bu uzlaşmazlıkta daha sert bir tavra yönelir mi?
Valla şöyle söyleyeyim, Türkiye yalnız yakalandı bu coğrafyada ve bunun herkes farkında. Şey gibi zannetmesinler, hani biliyorsunuz bizim eskiden şöyle bir şey vardı, biz kendimizi iyi anlatamıyoruz. Hayır, şu an hani internet dünyasında yaşıyoruz, Türkiye'deki her şey anında dünya tarafından biliniyor sosyal medya ve medya aracılığıyla. Dolayısıyla da Türkiye'nin içinde bulunduğu bu sıkışıklığı, bu krizden çıkamama, bulaştığı sorunlar içinde debelenme durumunun herkes farkında. Dolayısıyla istedikleri gibi Türkiye'yi köşeye sıkıştırabilirler. Yani bu Libya için de geçerli, Suriye için de geçerli, Doğu Akdeniz için de geçerli. Alın görün işte Yunanistan şeye bile yanaşmıyor. Yani görüşmeye bile yanaşmıyor. Dolayısıyla da Avrupa Birliği isterse Türkiye'yi istediği ölçüde ambargo koyabilecek durumda ve Türkiye'nin elinde çok fazla bir araç yok. Ne yaptı? En son yaptığı şey işte bu sığınmacıları sınıra yığarım dedi. O bir kere kullandınız, olmadı, yeterli. Ama şöyle bir durum var. İki tane nedenden dolayı Avrupa Birliği böyle çok paldır küldür Türkiye'nin üzerine gelmiyor. Bunun bir tanesi Türkiye yani hakikaten büyük ve önemli bir ülke. Yani bu coğrafya açısından tamamen Türkiye'yi karşılarına almak istemiyorlar. Avrupa ülkelerinde yaşayan, yani AB ülkelerinde yaşayan Türk vatandaşları var vesaire. Avrupa Birliği ülkelerinin Türkiye'de yatırımları var. Hani Türkiye'nin tamamen batmasını istemezler. Çünkü Türkiye ekonomisi el değiştirdi zaten AKP döneminde. İkincisi de koskoca Avrupa Birliği bir tek Yunanistan'ın peşine de takılmak istemiyor. Böyle de bir gerçeklik var. Onlardan Yunanistan'a böyle şey gibi algılanmasın. Hani Yunanistan'a sonsuz bir açık çek verilmiş de değil burada. Hani öyle bir yanılsama var. Dolayısıyla bir denge içinde hareket ediyorlar. Türkiye'ye çok büyük bir yaptırım gelmez. Ama böyle işte dostlar alışverişte görsün birkaç tane yaptırım unsuru çıkabiliyor. Çünkü Yunanistan çok bastırdı, Fransa da bastırdı. Almanya buna razı olmuyor. Şimdilik böyle bir denge devam ediyor. O yüzden de Avrupa Birliği'nden hele hele Türkiye müzakereye hazırız dedikten sonra Avrupa Birliği'nden bir yaptırım kararı çıkması ihtimali çok düştü.
Ama diyorsunuz bu çerçevede de Türkiye çok sert bir pozisyon tutup bunun tam tersi, aslında 180 derece aksi bir davranış sergilemesi o zaman da inandırıcılık sorunu
öyle tabii
yaratıyor.
Yani şimdi şey diyelim, kaç gün oldu yani biz hani biz teyit etmeyiz, hani biz elimizden kaza çıkmaz, hani biz yaparız, sonuçlarına katlanırsınız. Yani bu çok böyle şey bir dildi. Yani savaşkan bir dil kullanıyordu Türkiye. Birdenbire müzakereye geçti. Bakın ikisi de olmadı. Ne savaşabiliyorsunuz ne de müzakere yapabiliyorsunuz. Bu sıkışıklığın göstergesi. Normalde Türkiye büyüklüğünde bir ülkenin, hani biz çok güçlüyüz, bölgede bizden habersiz yaprak kımıldamıyor. Ama yani bir sonuç elde edemiyoruz işte şeyde. Demek ki askeri güçle ulaşabileceğiniz hedeflerin hep sınırı vardır. Olmuyor, yetmiyor şey. Yani bir defa dediğim gibi Türkiye'nin muhatap aldığı ülkelerin hepsi belli bir ittifak sistemi için hareket ediyorlar. Yanlarına müttefik alıyorlar. Bir tek Türkiye böyle şey, tek taraflı, her sorunun bir parçası ve çatışmaların içinde. Buradan bir yere varamayacağınız çok belliydi. Bunu yani şöyle söyleyeyim, hani ben söyledim değil. Bunu aklı başında hani her ideolojik kesimden bir sürü insan bunu çok tekrar ettiler. Anlamak istemedi işte bu şey çevresi, hükümet çevresi. Dolayısıyla geldiğimiz noktada da tıkandınız. Şimdi müzakere de yapmazsa Yunanistan ne yapacaksınız? Şey yok, hani bir aracı yok Türkiye'nin. En son kullandığı araç, ben size söyledim, Navtex'i. O da çok zayıf bir araçtır. Yani bir coğrafyayı diyorsunuz ki şu enlem şu boylam arasında ben sismik araştırma yapacağım, tatbikat yapacağım. Onu biraz uzatıyorsun, uzattın. Bir şey olmuyor ki yani, onlar bir egemenlik alanı yaratmıyor ki size. Dolayısıyla da Türkiye çok sıkışmış durumda ve nasıl çıkacağına dair bir fikri de yok. Tek tutunduğu şey hani müzakereydi, o da olmadı. Şimdi düşünsünler.
Evet. Peki, çok çok teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ederim.
Için. Çok teşekkürler. Daha çok konuşacağız, tartışacağız öyle çok, gözüküyor.
Evet, çok konuşacak şey var daha burada.
Evet, çok teşekkürler İlhan Hocam.
Rica ederim, iyi yayınlar.
Evet, Profesör İlhan Uzger'le konuştuk bugün. Türk dış politikasındaki sıkışıklık hali, bir NATO'ya başvurulması ama Yunanistan ayak sürüyor gibi bir manzara var. Haftaya daha çok herhalde tartışacağız bu meseleyi efendim. Bugün YouTube'daki sıkıntı, teknik sıkıntı da söz konusu oldu ama haftaya düzeleceğini umuyoruz. Gopal'den Back to You'yla veda edelim size. Pazartesi günü görüşmek üzere. Hoşçakalın diyelim. Sitting in my room, thinking back on you, memories past. My head was leaned against your face, partly on your shoulder, curving your neck. I tried to clear my thoughts of stress and let go of the day.
Eksende dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
biraz da
var.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım.
Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine
dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği,
Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.